Mehmet Lütfü Arslan'la Genç Zamanı başlıyor.
Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yine bir çarşamba günü, sizinle beraberiz. Önümüzdeki Kurban Bayramımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bu bayram vesilesiyle hepimize dirlik, selamet, sıhhat versin. Ümmeti Muhammed'in acılarına merhem olsun inşallah bayramımız. Efendim, bugün 1 Ekim, dolayısıyla yeni sayımız, Genç dergimizin yeni sayısı bugün okuyucularıyla buluşuyor. Bizim için çok önemli ve anlamlı bir sayı bu. Çünkü 8. seneyi bitirdik. 9. senenin ilk sayısına girmiş olduk. Her sene olduğu gibi yine bu sene de okuyucularımıza bir hediye kitap vereceğiz. Bu hediye kitabımız yine her sene olduğu gibi gençlerimizin özellikle hayatlarını dokuyacak, onların adam olmaları, öncü olmaları noktasında kendilerine donanım sağlayacak bir muhtevada olsun diye özellikle gayret gösterdik. Ve Doktor Adem Ergül Bey'in kaleme almış olduğu Medeniyetimizin Öncülerinden 365 Lider Davranış isimli bir kitap hediye ediyoruz. Kitabın gerçekten muhtevası, içeriği, baskısı, kalitesi böyle göz alıcı nitelikte, ama özellikle öncü insanlarımızın, lider insanlarımızın ortaya koydukları örnek davranışların gençlerimiz tarafından özellikle bu zamanda dikkate alınmasını ve bir rol model arayışındaki gençlere özellikle yol göstereceğini düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Onunla ilgili ben bir takım örneklere geçeceğim, ama ondan evvel bu sayımızın bir başka temasının Ekim ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaya konan bir başka temasının da dergimizde ele alındığını söyleyerek devam edeyim. Öncelikle ondan bahsedeyim arzu ediyorum. Bu da Camiler Haftası'nda bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı camileri gençlerle buluşturmak noktasında bir çaba içerisine girdi ve cami ve genç temalı bir Camiler Haftası geçirmek niyetiyle bir takım çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu sayıda kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Beyefendi ile bu minvalde bir röportaj gerçekleştirdik. Mehmet Görmez Bey camiye yönelik bir çağrıda bulunarak gençlere geç gelme, genç gel diyor. Çok güzel bir slogan gerçekten. Bir şekilde zaten herkes camiyle buluşacak yolu, ama bunu mümkün olduğu kadar geç değil de genç yapmak, diriyken yapmak muhtemelen bizi ötede daha diri bir hayata sevk edecek. Buna iman ediyoruz, inanıyoruz. Caminin bizim için, gençler için özellikle bir farklı yanı olsun diye de hep arzu ettik. Ve bu minvalde camilerle ilgili biz kendi açımızdan şöyle bir çağrı yapmak istiyoruz genç kardeşlerimize, genç zamanında. Diyoruz ki arkadaşlarımıza, bu kadar arkadaşının içerisinde bir de bir cami arkadaşın olsun. Ve arkadaşlarımıza bir camiyle arkadaş olmalarını öneriyoruz. Ve şöyle diyoruz, bir camin olsun kardeşim, arkadaş sıcaklığıyla içine girdiğin, bir köşesinde değil, her köşesinde izini serdiğin, nazarını gezdirdiğin bir camin olsun. Seni her geldiğinde tebessümle karşılayan, alıp bağrına basan, gelmediğinde meraklanıp soran, bazen arayı uzattığında kişi umduğuna gücenirmiş fehvasınca sana tavır koyan bir camin olsun. Bir camin olsun güzel kardeşim, imamını tanıdığın, imamı seni tanıyan, duvarını tanıdığın, duvarı seni tanıyan, minberini tanıdığın, minberi seni tanıyan, mihrabını tanıdığın, mihrabı seni tanıyan, her gittiğinde ayrı ikramla uğurlandığın bir camin olsun. Her gittiğinde acaba bugün ne ikram edilecek diye heveslendiğin bir camin olsun. Cemaati dostların, kokusu vuslatın, sükuneti huzurun olan bir camin olsun. Bir camin olsun benim camim dediğin, yarın sana şahitlik edecek bir camin. şahitlik etsin ve desin ki, evet, gelirdi, tanırdım, bilirdim. İşte şuralarda secde izleri var. İşte şurada bir damla gözyaşı, şu duvardaki yıllanmış hatta içli nazarı var. İşte şu mihraba ötelere açılan bir kapı gibi bakmışlığı var. İşte şu kürsüden yükselen sese çölde kalmış birisinin iştiyakı ile kulak kabartmışlığı var. İşte şu minberden işittiğine kalbinin bile sesini kısarak dikkat kesilmişliği var. Duvarlarında çın çın öten tekbirlere, halveleye, salveleye, Kur'an sadasına gönlüyle yönelmişliği var. Ezanımdaydı hep kulağı, kametti kametimle. Hakkında ötede böyle şahitlik edecek bir camin olsun. Biz bunların hakikaten bir şehadet vasatı oluşturduğunu düşünüyoruz. Böyle bir eşya ile de hususi ilişki kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. İbn Arabi Hazretleri'nin de zaten öyle bir sözü var. Eğer diyor bir diyor eşyanın civarında günah işlersen aynı civarda yine bir hayır hasenata, bir sevaba gayret et. Çünkü cemaat bile insanların yaptıklarından ya rahatsız olurlar veya tam tersi ferahlarlar. Bu bir efendim her şeyin bir şekilde canlı olduğuna, her şeyin bir şekilde onu yaratan Cenab-ı Hak'la bir hususi ilişki içerisinde olduğuna dair bizim efendim kadim bir inanışımızdır. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen bir taş yığını ile muhatap olduğunu bize ima etmiyordu. Orada seven ve sevilen bir efendim taş yığını diye görebileceğimiz o dağın bir kendine göre ruhu, hassasiyeti, hissiyatı vardı muhtemelen. Yine ayet-i kerimelerde geçen taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanırlar. Ya da içlerinden suların fışkırdığı taşlar bu minvalde, bu manada efendim olsa gerek. O anlamda da hakikaten etrafımızdaki eşya ile bir şekilde böyle bir gönül bağı da kurabilmek, onlara da bakışımızı, nazarımızı bu anlamda düzeltebilmek, hiçbir şeyin boş, gereksiz ve yersiz olmadığı noktasındaki bir efendim anlayışla bunları birleştirebilmek bizim ciddi anlamda efendim hayata bakışımızı değiştirebilecek keyfiyette bir özelliktir diye düşünüyoruz. Burada kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bir cami arkadaşın olsun derken şunu da söylemeden geçmemek lazım. Camiler hakikaten Allah'ın evleri, sıladan indirilmiş birer menzil gibi sanki. Oraları hakiki evlerimiz, evimiz. Dışarıda nerede olursak olalım misafiriz. Ne zamanki camilerimize giriyoruz, camimiz dediğimiz yere giriyoruz, misafirliğimiz bitiyor, artık evli oluyoruz, evde oluyoruz, evden oluyoruz. Böyle bir camimizin olması, bizi ev sıcaklığıyla kucaklayan, bizi ev sakini gibi bağrına basan böyle bir camimizin olması, imamının tanıdığı, yarın bir gün evet gelirdi, bilirdim, tanırdım diye şahitlik edebileceği bir camimizin olması, genç kardeşlerimize önerebileceğimiz, çağrıda bulunabileceğimiz bir konu diye düşünüyoruz. Tam da Ekim ayında Diyanet'in cami ve gençlik temasıyla karşılamaya hazırlandığı gençlik cami haftasında böyle bir genç kardeşlerimize çağrımız genç zamanında bizim de olsun diye arzu ettik. Efendim dedim biraz da önce de bahsetmiştim, elimizdeki sayı ile yani bu 9. senenin ilk sayısı ile bizler bir hediye kitap vereceğiz. Doktor Adem Ergül Bey'in Medeniyetimizin Öncülerinden 365 Lider Davranış isimli kitabı. Birazdan programımızın ikinci bölümünde Doktor Adem Ergül Bey ile bir canlı telefon bağlantısı yapıp bir kitapla ilgili görüşlerini birebir alma fırsatımız olacak diye ümit ediyoruz. Fakat ondan evvel kitabın muhtevası ile ilgili, gerçi Adem Bey'e soracağız ama kitabın muhtevası ile ilgili ben birkaç söz söylemek isterim. Örnek davranışlar olarak ifade edilen Medeniyetimizin Öncülerinden örnekler kitabın içeriğini oluşturuyor. Dolayısıyla müşahhas, pratik, tamamen efendim yaşanmış olaylardan müteşekkil bu kitabın gençlerimize böyle birebir yaşayabilecekleri ya da birebir örnek alabilecekleri davranışlar gösterdiğini, sergilediğini düşünüyoruz. Ben buradan birkaç tane örnek okumak isterim müsaadeniz olursa. Mesela Enver Baytan Hoca'nın Gönenli Hoca'ya talebe oluşunun hikayesi var bir örnek davranış olarak. Burada genellikle medeniyetimizin öncüleri derken tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, daha sonra büyük ulema, efendim fukaha ve bugüne gelinceye kadar 20. yüzyılda da dahil olmak üzere bizleri bugünlere getiren büyükler, üstadlar, hocalar ve abide şahsiyetlerimizin örnek davranışları bu kitapta mümkün olduğu kadar ele alınmaya çalışıldı. Son 3-4 senedir verdiğimiz hediye kitaplarda bir 365 serisini takip ediyoruz. Burada da şöyle bir espri var. Bu da yine 365 davranıştan oluşuyor. Yani her güne bir davranış düşecek şekilde arkadaşlarımızın böyle her gün birer davranış okuyarak belki onu içselleştirmek diyebileceğimiz, kendi hayatına tatbik etmek noktasında bir farklı böyle düzenli bir çabaya girmeleri belki burada amaç. Çünkü biz biliyoruz ki gençlik zamanında en çok ihtiyacı hissedilen davranışlardan bir tanesi temadiyettir. Yani devamlılıktır, istikrardır. Az da olsa böyle bir takım şeyleri devamlı yapabilmek gençlerin çok böyle muvaffak olamadıkları bir şey. Genç olduğumuz için, gençlikten geldiğimiz için belki bunu acısını biz de zamanında çok hissetmiştik. Sürekli bir şeyleri yapabilmek, devamlılık o anlamda gençlerimizin muhtaç olduğu bir kavram olunca bizde her güne bir davranış düşecek şekilde daha önceki sayılarımız, daha önceki vermiş olduğumuz hediye kitaplarda da aynı tarzı ve tavrı korumaya gayret ettik. Enver Baytan Hoca Gönenli Hoca'ya talebe oluşunun hikayesini şöyle anlatıyor. Peder merhum diyor bizi Gönen'den İstanbul'a getirip de Dülgerzade Camii'nde Gönenli Hoca Efendi'ye teslim ettiği zaman yıl 1942. Memleketin din ve dünya kıtlığında yandığı devirler. Babam beni Hoca Efendi'ye teslim ederken çocuğu bırakıyoruz ama masrafları ne olacak acaba hocam? Kaç lira bırakmamız gerekiyor diye sordu. Gönenli Hoca Efendi babama senin memlekete dönecek paran var mı diye sordu. Babam da var deyince Gönenli Hoca Efendi iyi öyleyse sana güle güle. Çocuğu merak etme sen. O artık bizim de evladımız. Ona gerekeni biz yaparız. Orasını merak etme sen. Haydi Allah işini rast getire dedi ve ondan sonra bizi hem okuttu hem de masrafımızı çekti. Hocayı hoca yapan ilmi kadar ilgisidir de bunlardan birinin eksik olması hocada eksiklik oluşturur. Ancak söz konusu olan yetişme olacaksa ilgi bilgiden daha çok yetiştiricidir. Hakikaten bu hiç unutulmamış ve Enver Baytan Hoca da bunu bütün hayatı boyunca böyle hatırlamış. Daha sonra da biz de burada kendisinden nakille onu burada yine hatırlamış oluyoruz. Bu büyüklüğün, bu büyük davranışın böyle yıllar sonra bile anılıyor olması hakikaten kendi içindeki bir kaliteden de kaynaklanıyor. Tabii öncü olmak bir anlamda insana yetiştirecek iklimin oluşmasına da bir tür vesile olmak anlamına geliyor. Burada bir başka bahis muhtaç olduğun adamı doğuracaksın başlığıyla verilmiş. Şazeliye tarikatının Fas kolu olan Darkavi tarikatının kurucusu Mulay el-Arabi et-Darkavi anlatıyor. Üstadım Mülay el-Emrani Fez Bali'de yaşıyordu. Ben ailemin bulunduğu kabileye doğru yola çıkmak üzereyken kendisine gittiğim yerde manevi sohbetler yapıp hasbihal edebileceğim bir Allah'ın kulu yok. Fakat yine de bu tip bir değişikliğe ihtiyacım var dedim. Bana muhtaç olduğun insanı doğur dedi. Bir başka sefer aynı konudan tekrar bahsettim ve bana tekrar onları doğur dedi. Efendimin icazetindeki bereket ve sır sayesinde tek bir adımla fena ve beka mertebelerine ulaşacak kadar muhabbetullah ile dolu birisi yanıma geldi. Onu gördüğüm anda o da beni gördü. Bu tekrar edelim efendim. Genç dergimizin yeni dönemde abone olacak hediyeler okuyucularına hediye edeceği medeniyetimizin öncülerinden 365 lider davranış başlıklı kitaptan okuduğumuz bir bölüm. Muhtaç olduğun adamı doğuracak serlevhalı. Şeyhi öğrencisini memleketine gönderiyor. Efendim orada kimse yok diyor sohbet edebileceğim. O da diyor ki muhtaç olduğun insanı doğur. Ve tek bir adımla fena ve beka mertebelerine ulaşacak kadar muhabbet ile dolu birisi yanıma geldi. Onu gördüğüm anda o da beni gördü. Allah söylediklerimizin vekilidir. İşte bu hadiseyle izindeki fazilet ve gizli güç bana gösterildi. Ve tüm şüphe ve vesveselerden kurtuldum. Allah'a hamdü senalar olsun. Burada Adem Bey'in şöyle bir yorumu olmuş. acizlik Müslümana yakışmaz, iman heyecanı ile dolu bir gönül zamanla etrafına sirayet eder, esasen her insana potansiyel, insanı kamil nazarıyla yaklaşılır ise, bu niyet bile nicelerinin özbenliğini dönüştürmeye vesile olur. Her insanın bir mıknatıs özelliği vardır. Aynı duygu frekansındaki kimseleri çeker ya da kendisi onlar tarafından çekilir. Önemli olan o frekansı diri ve güçlü kılmaktır. Bu anlamda da her dava erinin çoğalma iradesi olmalıdır. Sadece kendisi olarak kalmak zayıflıktır ve zamanla kendini bile koruyamayacak hale düşmek demektir. Özellikle manevi irşat alanında büyüklerin izin ve dualarıyla yola çıkmak nice bereketlere kapı aralayacaktır. Kendisi olarak ortaya çıkanların nefesi yarı yolda kesilir ve kısa sürede yorulurlar. Burada talibiyet değil, matlubiyet, yani isteyen değil, istenilen olmak ilahi yardım ve inayete kapı açar. Bu da ince bir sırdır, diyor Doktor Adem Ergül ağabeyimiz. Efendim bir örnek daha okuyalım, daha sonra ara vereceğiz. Aradan sonra kitabın yazarı Adem Bey'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız zamanlardan, çok geçmeyen bir zamandan, şu anda hala öğrencileriyle beraber olduğumuz Doktor Mahir İz Hoca'dan bahsedelim. Öğrencilerinden yine vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, Selçuk Eraydın Bey anlatıyor. Mahir İz Hoca'yı herkes zengin zannederdi. Zira hoca maaşını alır almaz %2,5'unu derhal bir fakire ulaştırırdı. Maaşından başka bir gelir olmadığı halde her ay maaşının zekatını veriyordu. Derdi ki, böyle yapmak bana bereket getiriyor. Maaşından başka geliri olmadığı halde zenginden ziyade zengin davranır ve sohbete gittiği yerlere duruma göre ya bir paket çay, bir kilo şeker götürür ya da masrafı kendisi öderdi. Adam kullanmayı ve beleşçiliği sevmezdi. Bazen beni bir yerlere gönderirdi, falan yerden şunu al gel diye. Bu vazifeyi verir ve arkasından da al şu harcırahını der, elime ayrıca bir para tutuştururdu. Oraya gidip gelme ücreti olarak. Hocam ben zaten oradan geçiyorum, yolumun üzeri diye itiraz etmeye çalışırdım ama kabul ettirmek imkansız. Mahir Hoca ısrarla, evladım al şu harcırahını. Tarikat-ı Furkaniye'nin yani Kur'an yolunun esası bu evladım. Ben bu iş için oraya gitmek zorunda mıyım? Zorundayım. Oraya kadar gidip bu masrafı edecek miyim? Edeceğim. Sen yolunun üzeri de olsa beni oraya gidip gelme zahmetinden kurtarıyorsun ya evladım. Al şu parayı. Bir de üstüne teşekkür ederdi. Mümkün değil, belli bir haçlık vermeden hiç kimseyi hiçbir yere göndermezdi. Evet, bu tür hoca talebe ya da idareci personel ilişkilerinin temelinde hiç şüphesiz saygı, adalet ve empatik davranabilme kalitesi vardır. Özellikle kişisel menfaatleri adına birilerini kullanma alışkanlığı kimden ortaya çıkarsa çıksın, ilişkileri soğutan, hatta zamanla buğza ve düşmanlığa kadar götüren bir mahiyet arz eder. Hiç kimse çünkü kullanılmak istemez. Ancak dava ve hizmet adına herhangi bir kişiselleştirme söz konusu değilse, diğer bir ifadeyle hizmet adı altında nefsi parlatma, öne çıkarma ya da palazlandırma gibi bir hissiyat oluşmuyorsa, hizmetin hükmü şahsiyeti ön planda ise bu durumda karşılıksız taleplerde bulunmak son derece tabidir. İnsan elbette hak yolunda karşılıksız koşabilmelidir. Hizmet eri böyle düşünmeli. Ancak hizmeti veren de hizmet erini daima koruyup kollamalı. İstismarın kokusu bile ilişkileri bozmaya yeterlidir. Burada tabii hemen aklımıza düşen bir ayet-i kerimeden de bahsederek ilk bölümü bitirelim kıymetli dinleyiciler. Hakikaten İslam davasının, bu yolla ilgili hizmetin temel esasının Estağfirullah ve mâ es'elukum aleyhi min ecr, in ecriye illa alâ rabbil âlemin ayet olması gerekiyor. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bunu davanın esası, özü ve nirengi noktası haline getirmeden, herhangi bir finansal model bu çerçevede yürümeden davanın da bir geleceği olmayacak. Olanların da akıbetinin ne olduğunu maalesef görüyoruz. Efendim ikinci bölümde medeniyetimizin öncülerinden 365 Lider Davranışı adlı kitabın ki genç de bu sene hediye olarak vereceğimiz okuyucularımıza yazarı muhterem Adem Ergül Bey'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şimdi telefonumuzda Doktor Adem Ergül abimiz var. Adem abi selamun aleyküm.
Aleyküm selam ve rahmetullah.
Genç zamanına hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Medeniyetimizin öncülerinden 365 Lider Davranış isimli kitabı kaleme aldınız. Öncelikle tebrik ederiz. İnşallah hayırlara vesile olur.
Allah razı olsun. İnşallah Cenab-ı Hak bereket verir efendim. O kitaba da bir bereket verir. Rabbimiz bereketin kaynağı onda. Buyurun efendim.
Adem abicim, kitapla ilgili ben birinci bölümde mümkün olduğu kadar anekdotlardan bahsederek bir fikir vermeye çalıştım ama böyle öz olarak ne içeriğinin olduğunu, içeriğinin ne olduğunu bir bize aktarabilir misiniz dinleyicilerimize?
Hay efendim. Şimdi gerçekten biz zaman zaman işte kişilikli insan, şahsiyetli insan, karakterli insan diye arzularımızı, isteklerimizi, hedeflerimizi belirtmeye çalışıyoruz. Ancak bu bir kavram tabii. Bunun içi nasıl dolacak? Önemli. Yani şahsiyetli insan derken neyi kastediyorsunuz? Karakterli nesil derken neyi kastediyorsunuz? Değerlerle bütünleşmiş insan derken nasıl bir insanı tasavvur ediyorsunuz? Doğrusu bunlar bazen kavramlaştırma güzel oluyor da içini doldurmak zor oluyor. Doğrusu bu konuyla ilgili de zaman zaman tabii kendi içimde bu nasıl olabilir? Şahsiyetli insanın fotoğrafı nasıl çıkarılabilir? Böyle bir portre çalışması yapılabilir mi? Diye düşündüğüm olmuştu. Tabii genç dergimizin sizin gibi güzel yazarlarıyla da tabiri caizse zaman zaman efendim müzakerelerimiz oluyordu. Böyle bir fikri, böyle bir kavramın içini doldurma anlamında kendi medeniyetimizden beslenerek ortaya çıkmış güzel insanların hayat tablolarından yola çıkarak böyle bir şahsiyetli insan portresi ortaya koyalım, örnekler ortaya koyalım diyerek böyle bir çalışmaya yeltendik. Gayemiz gerçekten insana yakışan efendim, insanı böyle eşref-i mahlukat olarak tavsif ettiğimiz, vasıflandırdığımız insanı güzelce bize yansıtan yaşanmış hadiseleri nazara verelim istedim. Ve bu çerçevede de herkesin etkilendiği isimler farklı farklı olabilir, davranışlar farklı farklı olabilir. Ama doğrusu kendi gönlümü etkileyen, hayranlığımı çeken, bu anlamda ne güzel diye içimden keşke biz de olabilsek anlamında içimden geçirdiğim duyguları davranış halinde görünce bir şahıs da, bazen bu şahıs bir lider olabiliyor, bir devlet başkanı olabiliyor, efendim bir alim olabiliyor, bir arif olabiliyor, bir baba olabiliyor, bir meslek erbabı olabiliyor, ticaret erbabı olabiliyor. O davranışları değerli toplu bir yere toplamak istedik. Umarım güzel bir çalışma olmuştur. Tabii belki daha yoğun üzerinde çalışılarak bu birkaç cilt olabilecek bir çalışma gerçekleştirilebilir. Ama genç dergimizin bu geleneğinde 365 silsilesi olduğu için de onu böyle bir yine 365'in içerisine sığdırdığımız bir şahsiyet denemesi diyelim. Hem de canlı yaşanmış bir şahsiyet portresi olarak böyle bir kitap ortaya doğmuş oldu. Burada genç derginin tetikleyici gayreti, ilhamı önemli olmuştur. Sizlere de bu anlamda çok teşekkür ediyorum.
Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Umarız dediğiniz gibi böyle bir bereketli bir çalışma olur. Gençlerimize bu anlamda rol model olabilecek davranışlar verilmiş olur burada. Evet. Adem abi ben şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Kestim ama kusura kalmayın. Şimdi gençlerin hakikaten rol modele ya da örnek insanlara, örnek şahsiyetlere ihtiyaç duydukları belki hayatlarının en önemli dönemi. Bu dönemde siz kitabınızda hangi boyutlarıyla bu büyükleri, öncüleri, davranışlarını tasnif ettiniz? Bu anlamda belki bir bu tasnif de muhtemelen onlara neyi örnek almaları gerektiği noktasında ya da bir insanı öncü olarak nitelediğimizde hangi boyutlarıyla onun öncü olduğunu nitelememize de yol açabilecek bir tasnif zannediyorum ortaya koyduğunuz tasnif. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz Adem abicim?
Tabii. Yani Lütfü Bey kardeşim, doğrusu bir insanı öncü yapan ben öncüyüm demesinden ziyade etrafının onu öncü görebilecek nitelikleri onda bulabilmesidir. Bu öncülük bir anlamda sadece kendine kilitlenen insan, kendi menfaatini düşünen insandan çıkmıyor. Önde başkalarını da görüp gözeten, başkalarına da yol ve yöntem öğreten insanlardan oluşuyor. Bu çerçevede bu öncülerde ortaya çıkan davranış temalarına baktığımız zaman gerçekten bir onların samimi duruşları çok dikkat çekiyor. Yani o samimiyet ve ihlas diye bildiğimiz o temelden, o duygudan neşet etmiş davranışlar sizi imrendiriyor. Birinci olarak bunu söyleyebilirim.
Evet.
İkinci olarak fedakarlık boyutları her insanı etkiliyor. Hele hele işte davası uğruna fedakarlıkları, efendim davası uğruna çektikleri çileleri, davası uğruna böyle bir kendinden, canından ve malından geçişleri sizi çok etkiliyor. Yani fedakarlık boyutları çok öne çıkıyor bu lider davranışlarda. Bunu söyleyebilirim. Sadakatleri çok öne çıkıyor. Yani ilk duruşları, efendim eğilip bükülmeyişleri, yani değerlerinin adamı oluşu bu kişilerin, değerlerini çok ucuz pahalara satmayışları, yani çileyi göze alarak doğru bir yolda yürümekte ısrarları, bunlar hakikaten bizi etkiliyor. Yani de onları lider yapan davranışlar da biraz bunlar sanki. Yüreklerinin genişliği, efendim affedicilikleri, daha çok da görebildiğim kadarıyla kendilerine kilitlenmeleri değil de bir başkası uğruna, efendim başkasının dirilmesi uğruna, başkasının daha güzel insan olması uğruna eğer bir tavır ortaya koyabiliyorlarsa bu insanı çok etkiliyor.
Evet, evet.
Bu verici kimlikler, yani onu söyleyeyim.
Evet.
Alıcı kimlikten ziyade verici kimlikler. Bu kimlikler şahsiyetlerin örnek alınmasında, rol model oluşlarında, öncü ve önder olmalarında çok etkili olduğunu gördüm doğrusu bu şeyleri hazırlarken.
Abi,
hazırlarken.
Evet, ben son olarak şunu sorayım Adem abi. 365 tane hakikaten örnek davranış seçtiniz. Bunların biraz önce de bahsettiğiniz gibi yüreğinize dokunanlarını özellikle aldınız. Çünkü belki sayısız davranış vardı ama bir anlamda bu yüreğinize dokunan davranışların bir seçkisi oldu bu kitap. Şimdi son olarak o 365'in içerisinden sizi en çok etkileyen, yani şu anda da aklınıza belki düşmeyebilir o etkileyen ama şu an aklınıza düşen en etkilendiğiniz anekdotu dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Onu rica edebilir miyiz son olarak?
Evet, doğrusu hangisini seçeyim gibi bir duyguya da kapılıyorsunuz içinizde. Ama şöyle, belki kendi içinde bulunduğumuz vazifenin de ya da yaptığımız işlerin de tesiri olarak diyelim, üzerimizdeki etkisi olarak, dini hayatta, dini hizmet ederken, efendim bu mesela o Celal Hoca Efendi'nin, bu yumatıkların kurucusu olan o Celal Hoca'nın, efendim öğrencilerimizin şahsiyeti rencide olmasın diyerek, affedersiniz, o abdesthaneleri, tuvaletleri öğrencilere ya da bir başkasına değil de müdür olarak kendisinin temizlemeyi düşünmesi çok vurucu bir şeydi. Mesela baktığım zaman.
Evet.
Yani bunlar dini temsil edecek insanlar. Bunlar efendim şey olmamalı. Bunların şahsiyeti rencide olmamalı. Bunlar izzetli yetişmeliler diyerek bir müdür olarak siz elinizde temizlik aletiyle lavaboları temizleyebilecek bir gönül nasıl bir gönüldür? Hakikaten vuruluyorsunuz. İşte belki İmam Hatip'lerin şu diyelim son dönemde daha iyi görüyoruz. Bir ümmetin dönüşümünde, bir milletin dönüşümündeki rolünde kim bilir bu çok temiz, arı duru, saf niyetlerin ne büyük dönüştürücü özelliği, enerjisi olmuştur. Mesela bu Celal Hoca'yı herkesin okumasını arzu ederim. Hacı Veys Zade'yi herkesin okumasını arzu ederim. Özellikle bu Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın anlattığı çok güzel tablolar var alimlerimize, öncülerimize yönelik. O dört ciltlik olan kitap. Bunlar, bu tür hatıralar bence birçok kitap okumaktan çok daha etkili diye düşünüyorum şahsiyeti inşa edici kitaplar olarak. İnşallah okuyucularımız, efendim onlar da katacakları çok şey vardır. İnşallah bu kitap daha da zenginleşir, bereketlenir. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir kitabı Genç Dergisi'ne hediye olarak seçtiniz. Allah sizden razı olsun efendim.
Efendim biz size çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu 365 lider davranışı daha genişletmenizi, belki o aradaki ara başlıkların her birisini ayrı müstakil bir kitap olarak farklı genişliklerde inşallah tekrar okuyucuya arzını mümkün kılar, nasip eder Cenab-ı Hak diye dua ediyoruz. Adem abi size çok teşekkür ediyoruz. Zamanınızı aldık. Çok sağ olun efendim.
Size sağ olun. Allah razı olsun.
Medeniyetimizin öncülerinden 365 Lider Davranış isimli kitabın müellifi Doktor Adem Ergül Bey ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Bu kitabı tekrar hatırlatalım. Genç dergimiz yeni dönemdeki Ekim ayında başlamış olduğu yeni dönem. Abone olan okuyucularına hediye ediyor. Çok kıymetli bir kitap. Son olarak yine o kitaptan bir anekdotla ben bu bölümü bitirmek istiyorum. Bugün gerçekten öncü insanların hayatlarından çok ciddi tablolar aktardık. Çok güzel efendim anekdotlar var o kitapta gerçekten. Bunlardan bir tanesi yine beni çok etkileyenlerden bir tanesini birazdan okuyacağım ama şimdi aklıma gelen bir tanesini hemen paylaşayım. Muzaffer Ozak Hoca Efendi anlatmış. Yüzyılın başında zannediyorum Osmanlı daha yıkılmamışken bir cerrahi şeyhini saraya davet etmişler. Sarayda bir sağlık bakanı var. Avrupa'da eğitim görmüş. Kendince efendim o batının fünununu efendim gelişmelerini böyle hazmetmeye çalışan, dolayısıyla bizdeki geriliğin tırnak içerisinde efendim sebeplerini de kendince analiz etmeye çalışan, biraz batının böyle o gelişmişliğiyle gözü büyülenmiş bir sağlık bakanı. O şeyh efendiye birisi yaklaşıp efendim falanca oğlumu bilirsiniz, birçok doktora götürdük, şöyle oldu böyle oldu, bir türlü çaresini bulamadık, acaba bir okur musunuz, dua eder misiniz, lütfetseniz şeklinde bir ricada bulunmuş. Hoca efendi de aslında bu doktorluk bir iş, bizi değil de bir doktoru aslında müracaat etseniz şeklinde böyle bir beyanda bulunacakken bu sağlık bakanı efendim bırakın artık bu işleri, bırakın bu tür geri kafalılıkları tarzında bir çıkış yapmış. Şeyh efendi önce bir ses etmemek istememiş, biraz bozulmuş, sonra dönmüş ve çok sert bir ifadeyle o sağlık bakanına sen demiş adam mısın diyerek şu anda telaffuz edemeyeceğim bir kelime kullanmış. Uzun kulaklı bir hayvanın ismini kullanmış. O sağlık bakanı kızarmış, bozarmış, böyle morarmış, yani oturmak zorunda kalmış, ne diyeceğini bilememiş. Biraz sonra şeyh efendi tekrar dönüp o sağlık bakanına beyefendi demiş çok yumuşak bir sesle, bakın demiş, ben size herhangi bir hakaret kastı taşımıyorum. Ama size söylemiş olduğum şu bet sözden ne kadar etkilendiniz. Bir anda haleti ruhiyeniz değişiverdi. Morardınız, kızardınız, oturacak ayakta duramayacak hale geldiniz. Bir kötü sözden bu kadar etkileniyorsanız, Allah'ın güzel isimleriyle, Kur'an-ı Kerim'le yapılan duaların insanı güzel anlamda etkileyebileceğine niye inanmıyorsunuz? Şeklinde böyle hakikaten insanı da ikna eden çok güzel bir cevap vermiş ki bu da işte bu öncülerimizin anekdotlarından bir tanesi kitapta geçen. Bir şey daha okuyalım oradan ve bu günlük veda edelim kıymetli dinleyicilerimiz. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin başından geçen bir hadise bu. İstanbul'da Fatih Türbesi açıldığı zaman Amerika'dan açılışa bir patrik gelmiş. Açılışta Rumca bir konuşma yapmış. Nurettin Topçu da Türkçe bir konuşma yapmış. Fazla kalabalık bir merasim değilmiş. 40 ya da 50 kişi varmış. Patrik geldiğinde İstanbul müftülüğünü de ziyaret etmiş. Aradan bir müddet geçtikten sonra o zamanki İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökay, zamanın İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'ye, "Efendi Hazretleri bir nezaket ziyareti arz etmez misiniz?" diye sormuş. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi de, "O bizim kapımıza gelmekle mükelleftir. Ben onun kapısına gidemem, o bizim kapımızın zımmisidir." diye cevap vermiş. Aradan bir müddet geçtikten sonra Vali Gökay tekrar aramış ve demiş ki, "Patrik bizi ziyarete gelecek, siz de teşrif etseniz de bir mülakat hasıl olsa." Ömer Nasuhi Efendi, "İstanbul valisi olarak zat halinizi ziyarete gelirim. Lakin resmi müftü kıyafetimle gelmemde bir mahsur var mıdır?" diye sormuş. Vali, "Hay hay efendim, tabii ki gelebilirsiniz." demiş. Nihayet görüşme zamanında geldiğinde valiliğe gidiyor Ömer Nasuhi Efendi. Valilikteki görevlilere "Patrik geldi mi?" diye soruyor. "Hayır, gelmedi." cevabını alınca, "Öyleyse beni şu kenardaki odalardan birine alın, Patrik geldikten sonra bana haber edersiniz." Patrik gelince kendisine haber veriliyor. Patrik içeri girip oturduktan sonra Ömer Nasuhi Efendi kemal-i azamet ve heybetiyle içeri giriyor. Patrik ayağa kalkmak mecburiyetinde kalıyor. Patrik'ten önce girmesi durumunda bir Müslüman müftü olarak Patrik'in önünde ayağa kalkma durumuna düşmemek için böyle yapıyor Ömer Nasuhi Efendi. İşte bu hakikaten bir İslam alemine yakışan en güzel vasıflardan birisi. Yani vakarlı olmak, kibir kişinin kendi nefsini büyük görmesi ve Allah kullarını küçük görmesi. Vakar ise insanın hem şahsiyetini hem de temsil ettiği makamı, değerlerini zillete düşürmeme hassasiyeti. Özellikle bir makamı temsil edenler ki Ömer Nasuhi Efendi o dönemde Meşahat Dairesi'nin dini temsilin belki en üst noktasında, böyle bir makamı temsil ettiği için makamının gerektirdiği izzeti de korumak noktasında bize çok güzel bir örneklik sergiliyor. Efendim böyle işte örneklerin olduğu güzel bir kitap. Genç zamanında gençlerimize öncü olabilecek, örnek olabilecek böyle davranışları da biz bir vesile hem kitabı tanıtarak sizlere aktarmış olduk. Bir genç zamanında da buluşmak üzere hepinize hayırlı günler, sıhhat, selamet, afiyet nasip niyaz ediyoruz. Bir sonraki genç zamanı gelecek çarşamba 7 ile 8 arasında tekrar bekliyoruz efendim. Hayırlı günler.
Mehmet Lütfü Arslan'la Genç Zamanı sona erdi.